gerçekten. Dolayısıyla adımız ve uyumumuz için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın ilk iş gününde işte yine buluştuk. Hepinize güzel bir gün ve güzel bir hafta diliyoruz. Ve tüm hafta boyunca, hafta içi her gün 15-16 arası bizlerle birlikte olmanızı bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün yine dopdolu bir program hazırladık sizler için. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, geçtiğimiz haftalarda Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının kurgusal olarak şiddet içerikli dijital oyunları çağrıştırdığı ve bu oyunların gelecekte de özellikle gençler ve çocuklar arasında İslamofobiyi tetikleyebileceği uyarısı yapıldı. Biz de bu konuyla ilgili olarak dijital oyunlarda İslamofobi tehlikesine ilişkin detayları almak üzere Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık hocamızı arayacağız. Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın, düğün olur bayram gelir, dostlar beni hatırlasın. 21 Mart Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümüydü. Büyük ozanı saygıyla, rahmetle bir kez daha anıyoruz. Aşıklık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan halk ozanımız Aşık Veysel'in hayatı ve eserlerinin içeriği üzerine değerlendirmeleri Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Dilek Türk Yılmaz'dan alacağız. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara'da bacağından ve kolundan yaralanan Devlet Övünç Madalyası ve Yılın Doktoru unvanı sahibi Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Ankara Sorumlusu Doktor Celal Almaz burada olacak, bizimle birlikte olacak ve UMKE yani Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin çalışmaları üzerine detaylı bilgi alacağız kendilerinden. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor, hemen sonrasında ilk telefon bağlantımızda sizlerleyiz.
Bayramlarda, düğünlerde, toplantıda, yıllarda, sıkılınca dar günlerde, türküz türkü çağırırız, türküz türkü çağırırız. Yaylalarda, yataklarda, odalarda, otaklarda, türkün sesi kulaklarda, türküz türkü çağırırız, türküz türkü çağırırız. Coşar o yıldızlar, koşulunca çifte sazlar, hey. Türküz türkü çağırırız. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Dijital oyunların çeşitliliği her geçen gün artıyor. Kendine has kuralları ve karakterleri var tabii. Bu oyunların her yaştan kullanıcıya da hitap ediyor. Ama üretilen oyunların yalnızca eğlence değil, İslamiyet ve Müslüman düşmanlığını tetikleyen unsurlar barındırdığını ve İslamofobinin yayılmasında etkili olduğu düşünülüyor. Biz de konuyla ilgili detayları Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık hocamıza sormak istedik. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım. İyi yayınlar diliyorum efendim.
Çok teşekkür ediyoruz. Bu dijital oyunlarda İslamofobi tehlikesi son zamanlarda çok arttı ya da hep mi vardı? Biz mi yeni yeni fark etmeye başladık? Detaylandırır mısınız hocam?
Şimdi tabii şunu söylememiz gerekiyor. Öncelikle bu İslamofobi dediğimiz kavramdan başlamamız lazım. Çünkü aslında İslamofobi dediğimiz bir kavram yok. Yani İslam korkusu, Müslüman dünyasında duyulan korku diye bir şey söz konusu değil. Şöyle bir durum söz konusu. İslam ve Müslüman düşmanlığı söz konusu. Bir kere kavramları doğru konuşmamız gerekiyor. Ama ne yazık ki bizim medyamızda da bu sorunları ben görüyorum. Medyada da aynı durumlar söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla da hani bunu nasıl çözebileceğiz? Bizim öncelikle kavramlar üzerinde konuşmamız gerekiyor. Kavramları doğru bir şekilde aktarmamız gerekiyor. Şimdi İslamofobi dediğiniz kavram aslında daha çok 2001 sonrasında türeyen bir kavram. Yani Amerika'da dinleyicilerimiz de çok iyi bileceklerdir. Özellikle 11 Eylül saldırısından sonra, İkiz Kulelere yapılan saldırıdan sonra özellikle bu Usama Bin Laden tarafından bu gerçekleştirilen eylem sonrasında Müslümanlara karşı, Müslüman coğrafyasında yaşayan insanlara karşı bir ön yargı oluşmaya başladı. Bunlar aslında biz 80'lerin sonu 90'ların başındaki dijital oyunlarda, Atari diye tabir ettiğimiz oyunlarda da görmekteydik. Onlarda da şöyle görüyorduk, yani coğrafyada, Türk coğrafyasında ya da Müslüman coğrafyasındaki isimlerin birbirleriyle ilintili olduğu noktasındaydı. Mesela Türkiye'deki bir takımı seçiyorsunuz ama Türkiye'deki bir takımı seçtiğinizde daha çok böyle Arapça isimler yer aldığını görmekteydik. Hı hı. Ama şimdi bu 2000'lerle birlikte özellikle dijital oyunların gelişim göstermesiyle birlikte bu daha farklı bir noktaya evrilmeye başlandı. Ve burada işte bu saldırıdan sonra ilk çıkan oyunlardan bir tanesi Müslüm Massacre dediğimiz Müslüman Katliamı isimli bir oyun oldu. Bu oyun 2008 yılında geliştirilen bir oyun. 2D dediğimiz, yani 2 dimension, yani 2 boyutlu bir oyun. 2 boyutlu bir oyun olarak, yani yüzeysel olarak bir karakter, kahraman, işte çarşaflı kişileri ya da işte sarıklı fesli kişileri öldürüyor. Ve en sonunda da oyunun temel son gayesinde ise Hazreti Muhammed'in öldürülmesi amaçlanıyor. Ve bu oyun çok Müslüman coğrafyası tarafından da çok büyük tepki çekti. Daha sonraki aşamalarda bu oyun kaldırıldı. Ama bu doğrudan hani insanların kör gözüne parmak diye tabir ettiğimiz doğrudan Müslüman düşmanlığını tetikleyen, İslam düşmanlığını tetikleyen bir noktaydı. Şimdi burada İslam korkusu var mı? Yok. Asıl Müslüman katliamı ama bu oyunda İslamofobi kapsamında yer alıyor. Şimdi burada bir çelişki var. İslamiyet, Müslümanlar öldürülüyor ama oyunun ismi Müslüman katliamı. Ama daha sonra biz bunu İslamofobiye geçiyoruz. Bu yanlış. Bunun dışında yine çok fazla, hani bu oyun çok talep görmedi ama özellikle son dönemlerde işte Guitar Hero 3 diye bir oyun var efendim. Bu oyunda gitar çalan ve şarkı söyleyen bir karakter görüyoruz. Bu oyunun zemininde, o karakterin oynadığı zeminde Arapça olarak Allah yazısının yer aldığını görmekteyiz. Yani aslında burada o Arapça Allah yazısında bir çiğnenme söz konusu. Ve bu özellikle Müslümanlar için kutsal sayılan bir değer. Dolayısıyla hani bunun gerçekleştirildiği de bu görmekteyiz ve bu çok üzücü. Yine aynı şekilde Devil May Cry 3 dediğimiz, yani Devil May Cry 3 oyununda da şöyle bir şey, yani şeytan da ağlayabilir. Bu belki ağlayabilir. Bu oyunun da şöyle bir şey var. Kabe biliyorsunuz Müslümanlar için çok kutsal sayılan bir yer. Yani çok kutsal sayılan bir alan. Orada ne yazık ki şeytan tapınağına, şeytanların giriş noktasının Kabe resmiyle aktarıldığını görmekteyiz. Yani o şeytanların giriş kapısında Kabe var. Yani bu ne demektir? Aslında işte insanların hacca gittiklerinde bu gittikleri işte olayların aslında bir nevi neyini sağlıyor? Yani bakın siz buralara gidiyorsunuz ama orada şeytan var anlamına geliyor. Yani bu oyunda özellikle çocukların bilinçaltına işliyor. Belki yetişkinler için aynı etkiyi yapmıyor ama özellikle gelişen, yavaş yavaş kendini bulan, dijital oyunlarla bulan insanlar için çok büyük bir tehdit bireyler için. Ve yine şu var, Resident Evil, bu da 1, 2, 3, 4, 5 bunlar seri oyunlardır. Seri dijital oyunlar çok fazla ilgi çeken. Bunun 5. serisinde de dikkatimizi çeken bir nokta var. Bu 5. seride şöyle bir şey var. Kahraman, karakter direkt olarak kütüphanenin içerisine giriyor. Kütüphanenin içerisinde bütün kitaplar raflarda tek tek dizili. Ama o rafın en dibinde, yerde şunu görmekteyiz. Kur'an-ı Kerim direkt olarak yerde. Yani bu bir dönemin en sevilen oyunlardan bir tanesi var. Counter-Strike. Yani bugün anne baba olan insanlar çoğu Counter-Strike oynamıştır. Bunlar hep gözden görülen oyunlardır. Direkt gözden görülen, bakılan oyunlardır. Ki bugün de günümüzde çok fazla oynanılıyor. PUBG dediğimiz bir Players Battle Underground diye bir oyun var. Bu oyun da efendim aynı görüntülere, yani aynı içeriklere sahiptir. Counter-Strike'da şunu görmekteyiz. Öldürülürken teröristler Allahu Ekber ve La İlahe illallah diyorlar. Yani sanki burada Müslüman dünyasında sürekli bir harp var, savaş var ve bu insanlar haksız yere işte insanları öldürüyorlar algısı oluşuyor. Ve bu da işte insanların yavaş yavaş İslamiyet'ten, bu da insanların yavaş yavaş Müslümanlardan, Müslüman coğrafyasından soğumasına neden oldu. Çünkü ağaç yaş kanıyıdır. Çocuklara siz sürekli bu oyunları verirseniz, oynaması için sunarsanız, onlar da yavaş yavaş aa bak Müslümanlar insan öldürüyor, aa Müslümanlar katliam yapıyor, aa işte Müslümanlar böyle abuk subuk insanlar demeye başlar ve böylece ne olur? Dijital, bir şeyi de en güzel dijital oyunlarla sunarsınız. Bir şeyi en güzel dijital oyunlarla öğretirsiniz. Bugün ben de gittiğim eğitimlerde, özellikle ortaokul ve liselere gittiğim eğitimlerin en sonunda bir oyun oynatıyorum. Bu oyun bir test oyunu ve bu oyun neticesinde arkadaşlar sorulara doğru cevabı bulmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla hani oyunla öğrenme bugün günümüzde çok yaygınlaşmaya başladı. Oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Burada dikkatimizi çekmemiz gereken bir nokta, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın özellikle bir projesi var. Farkındayız isimli bir projesi var. Bu tarz içerikleri gördüğünüzde mutlaka dinleyicilerimizden istirhamım şu. Oyunları mutlaka takip etsin ebeveynler. Başlarına gelsin otursun. Ebeveynlerimiz de kusura bakmayın öz eleştiri yapsınlar. Ellerinde akıllı telefon, önlerinde bilgisayar. Onlar da bu dijital oyunu oynuyorlar. Keşke çocuklarımızla birlikte bu oyunları oynayabilseler. Keşke çocuklarımızı doğru yönlendirebilseler. Oyunlardaki içeriklere karşı bilgilendirebilseler. Ama önce bizim ebeveynlere eğitmemiz gerekiyor. Az önce dersteydim, öğrencilerime de aynısını söyledim. Gençlik Spor Bakanlığı'nın Farkındayız Gov.tr projesine lütfen görselleriyle birlikte içerikleri göndersinler. Çünkü bu farkındalığı oluşturmak devlet eliyle daha kolay oluyor. En azından burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti en azından yetkili mercilere bunun yanlış olduğunu, burada Müslümanların hedef aldığını anlatabilir ve böylece efendim sorunların çözümü konusunda da gerekli adımlar atılır. Ama bireysel olarak da bizler bu oyunlar konusunda farkındalık yaşamalı ve ebeveynler olarak yavrularımıza daha eğitici, öğretici bilgilerle, içerikli oyunlarla daha zengin bir hale getirebilir, eğitim dünyalarında geliştirebilir. Hatta dijital oyunları biz üretir hale gelebilir. Evet. Bence önemli olan bu efendim.
Evet, ben değerli hocam. Yani. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Gerçekten inşallah farkındalığımız artar ve biz de bizden sonraki nesillere bu farkındalığı artırarak aktarmaya çalışırız.
Umarım Sezin Hanımcığım.
Çok sağ olun bağlandığınız için değerli hocam. Hoşçakalın.
Ben teşekkür ediyorum. Sizler sağ olun. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum.
Sağ olun, hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık telefon hattımızın diğer ucundaydı. Dijital oyunlardaki İslamofobi tehlikesi üzerine sohbet ettik değerli hocamızla. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yeah.
aynı zamanda. İki kapalı bir handa gidiyorum gündüz geceyi, gündüz geceyi, gündüz gece, gündüz gece. Düşünülürse derince uzak gözü kır görünce yol bir dakika mıhtarınca gidiyorum gündüz geceyi, gündüz geceyi, gündüz gece, gündüz gece.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Dilek Türk Yılmaz bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım.
21 Mart geçtiğimiz haftaydı Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü. Saygıyla evet. Rahmetle anıyoruz Büyük Ozan'ı.
Evet, ruhu şad olsun.
Ruhu şad olsun. Büyük eserler bıraktı. Hı hı. Hem sözüyle hem temasıyla hem müzikleriyle. Az önce de onlardan birini dinledik. Uzun ince bir yoldayım. Evet. Ki defalarca da farklı sanatçılar tarafından seslendirildi. Biz kendi sesinden dinledik bugün. Aşık Veysel'i anacağız sevgili dinleyicilerimiz. Aşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden biri. Yerini ve önemini söylemek istersek nelerden bahsederiz?
Evet, çok doğru bir yerden giriş yaptınız. Gerçekten aşıklık temsil geleneğinin son temsilcilerinden biri. Özellikle 20. yüzyılın yetiştirdiği belki de en önemli şairlerden biri. Tabii gözlerinin görmüyor olması, şiirlerindeki o tabii söyleyişi ve ezgilerinin son derece doğal oluşu, söyleyişin lirik oluşu ve dilinin çok sade oluşu aslında Aşık Veysel'i çok anlaşılır ve sevilir hale getiriyor. Hayatına baktığımızda Aşık Veysel'in böyle hep handikaplarının olduğunu, acı dolu bir hayatının olduğunu görüyoruz. Tabii bu acılar, yaşadığı bu olumsuzluklar onun şiirine, hayatına ve dolayısıyla şiirine de, sazına da yansıyor. Ve ağırlıklı olarak da aslında kendi hayatından beslendiğini ve kendi hayatından yola çıkarak hayatı nasıl irdelediğini görüyoruz. Aşık Veysel işte biliyoruz gözleri görmüyor. Küçük yaşta çiçekten dolayı gözünü kaybediyor. Hı-hı. Derken ikinci gözünü yine çok talihsiz bir kaza sonucu kaybediyor. Ve bu bir kere onun hayatının en büyük açmazı haline getiriyor Aşık Veysel'i. Bir inziva hayatı yaşamaya başlıyor. Derken babasının aldığı saz onu biraz olsun hayata bağlamaya başlıyor. Çünkü köylerine gelen aşıklar, onların söyledikleri şiirler ve onların sazı Aşık Veysel'i çok etkiliyor ve bir şekilde türküyle ve şiirle hayata bağlanıyor Aşık, hı hı, Veysel. Derken askerlik dönemi geliyor ve gözlerinin görmemesinden dolayı askere de gidemeyince hayatın ikinci inziva dönemini yaşamaya başlıyor. Erkek kardeşi askere gidiyor ve çok az insan var zaten
tam
etrafında.
Tam da aslında Birinci Dünya Savaşı dönemi değil
evet,
mi?
Evet tam da o dönem. Ve bu yani onun vatani görevini yerine getirememesi işte vatanla ilgili şiirlerinin aslında kaynağını oluşturmaya, hı hı, başlıyor. O günlerde bunun çok farkında değil. Ama ileride işte Ahmet Kutsi Tecer'in onu özellikle davet ettiği bir toplantıdan sonra işte Aşık Veysel'i tanımaya başlıyoruz. O günden itibaren hayatında bir dönüm noktası başlıyor aslında Aşık Veysel'in. Ahmet Kutsi Tecer herhalde hayatının ikinci başlangıcı diyebiliriz Aşık Veysel'in. İşte vatanla ilgili yazdığı bir şiiri var. Onu mutlaka Atay'a okumak istiyor, Atatürk'e okumak istiyor ama maalesef Ulus'a kadar 3 günlük yol yürüyüp geliyor ama Atatürk'ü görmeden geri gitmek zorunda kalıyor. Onu çıkartmıyorlar Atatürk'ün huzuruna ve bunu yıllar sonra kızı çok hazin bir hikaye olarak anlatıyor. Gözlerinin görmemesinden sonra babamın en büyük üzüntüsü Atatürk'ün karşısında o şiiri okuyamamak oldu diye izah ediyor. Gerçekten hani hayatına baktığımızda evet, dokunmadığı konu kalmamış aslında. İşte demin de söylediğim gibi işte gözlerinin görmüyor oluşu onun o lirizmini çok ciddi anlamda etkilemiş.
Her konuda şiir söylemiş. Hepsi orijinal ve kendine has şiirler. Ve bunları çok güzel ezgilerle de terennüm etmiş. Tabii dediğim gibi hani kendi ferdi duygularından ve düşüncelerinden yola çıkarak, kendi dünyasından yola çıkarak yazdığı şiirler yanında etrafında olup biten ne varsa, hani doğaya ilişkin, hayata ilişkin, dünyanın evrensel bir takım koyduğu kurallara ilişkin ne varsa bunların hepsini aslında şiirlerine konu etmiş Aşık Veysel. Tabii sazın ve sözün en önemli üstadlarından biri hiç şüphesiz. Görmeyen gözlerine rağmen ilim ve irfan ile milletinin bilinçlenmesine son derece önemli rol oynamış bir şair. O görmeyen gözleriyle aslında dünyanın belki de henüz akıl yoramadığı, fikir yürütemediği konularda fikir yürütmüş, insanların eşit olduğuyla ilgili, sınıfsal eşitsizliklerin kalkmasıyla ilgili fikirleri, mesela Birleşmiş Milletler'in nice yıllar sonra aslında bir kararına bağlanmış. Hı hı. Aşık Veysel çok daha önce keşfetmiş bütün bunları ve şiirlerinde terennüm etmiş. Dolayısıyla hani ben biraz da dediğim gibi Aşık Veysel çok üretken bir şair, her konuda şiir söylemiş ama biraz gündemle de belki de hayatımıza bugünlerde en fazla tesir etmesi gereken şiirleri bunlar olduğu için biraz bu konuyla ilgili şiirlerinden izah ederek konuyu açıklamak istiyorum.
Tabii, ne güzel olur.
Şimdi baktığımızda Aşık Veysel'in şiirlerinde hep insanı merkeze alan bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Ve bu tutumuyla da insanlar arasındaki eşitliğin aslında bir sözcüsü durumunda. Ona göre işte ırk, dil, din gibi bir takım varoluşsal hani farklılıklar doğuştan getirdiğimiz eşitliğin aslında önüne geçmemeli. Yani bunun üzerine hep yani felsefesini bunun üzerine kurmuş Aşık Veysel. Ontolojik açıdan da her insanın temiz olarak doğduğunu ama işte hayatın bir takım ne diyelim açmazlarının, sıkıntılarının insanları bir şekilde bozduğunu düşünmüş. Ve bunu da mesela şu şiirinde çok güzel dile getirmiş. Diyor ki, göklerden süzüldüm, tertemiz indim. Yere indim, yedi renge boyandım. Boz bulanık bir sel oldum, yürüdüm. Çeşit çeşit türlü renge boyandım. Yani bu çok aslında o kadar saf, o kadar arı bir Türkçeyle Aşık Veysel'in dünya görüşünü bize anlatıyor ki şu dört mısra. Bu dizelerde işte yeryüzündeki, insanın yeryüzündeki yaşantısına ve inanışlarına bağlı değişimini son derece sembolik bir dille aslında dile getirmiş. Eşitsizliğe karşı tavır aldığı şiirleri dediğim gibi çok fazla. Ve Aşık Veysel zaman zaman kendi varlığından hareketle, zaman zaman da doğrudan insanların bu olumsuz tutumunu aslında sorguluyor. Mesela şu şiirinde de bu sorgulama ifadelerini görüyoruz. Beni hor görme kardeşim. Sen altınsın, ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz, sen gümüşsün, ben saç mıyım diyor.
Çok güzel.
Ya, o kadar temiz, o kadar duru bir Türkçeyle, dediğim gibi insanoğlunun çok nice sonra ulaştığı ve uluslararası toplumun dillendirdiği bir takım ifadeleri Aşık Veysel'in şiirinde çok erken tarihlerde görüyoruz. Yani zamanının çok önünde bir şair gerçekten. Yine Aşık Veysel'in aynı toprak üzerinde yaşayan çeşitli gruplar arasındaki ırksal farklılıkları ve bu farklılıklardan doğan toplumsal yabancılaşmayı, yine bu düşünceleri açan, bu düşünceleriyle çağları aşan bir filozof edasıyla dile getirdiği şiirlerle de karşılaşıyoruz. Mesela çok bilinen bir şiiri, Senlik Benlik Nedir Bırak isimli bir şiiri vardır. İşte hemen ilk dörtlüğünü okuyalım. Kürtü Türkü Çerkezi hep Adem'in oğlu, kızı beraberce şehit gazi, yanlış var mı ve neresi diyor. Ve bu dizelerle de özü aynı olan, işte birlikte sevinen, birlikte ağlayan, göğüs göğüse savaşan, vatan için aynı etkinliklerde bulunan, farklı etnik ve dini grupların arasında hiçbir fark olmadığını ve hepsinin eşit olduğunu aslında söylüyor Aşık Veysel bize. Bu eşitliğin en önemli sebebini de insanın yaratılışının özünde var olan toprağa bağlıyor aslında. Toprak tabii ki insanın ham maddesi. Aşık Veysel'in dünya görüşünde de böyle yer alıyor. Ve yaratılıştan gelen eşitliği de şu şiirinde görüyoruz. Topraktandır cümle beden. Nefsini öldür ölmeden, böyle emretmiş yaradan, sen kalemsin ben uçmuyum diye soruyor. Bu ifadede de aslında evet Aşık Veysel'in gerçekten insanın yaratılışından getirdiği eşitlik duygusunu, eşitlik konusunu ne kadar güzel işlediğini görebiliyoruz. Evet, milletlerin varlıklarını sürdürmeleri, beraberce yaşamaları, barış içinde yaşamaları işte bu birlik ve beraberlik duygusunun pekişmesine bağlı. Aşık Veysel de bunu gerçekten çok önceden fark etmiş ve dediğim gibi çağları aşan duru bir biçimde çok güzel ifade etmiş. Senlik benlik nedir bırak şiirinde mesela yine bir başka dörtlüğünde bu durumu da analiz etmiş. Diyor ki Allah birdir, peygamber hak Rabbül alemindir. Mutlak senlik benlik nedir bırak söyleyeyim geldi sırası diyor. Yani bu sınıfsal, dini, etnik farklılıkların hepsini dışarıda bırakmamız gerektiğini ve özümüzün toprak olduğunu düşünerek herkesin eşit olduğunu ifade eden onlarca şiiriyle karşılaşıyoruz. Bütün bu dizeler bize gerçekten onun bu tutum karşısındaki eleştirel bakışını çok net bir şekilde ortaya koymuş. Dediğim gibi hani Aşık Veysel'in yaşadığı zaman dilimi, siyasi kavgaların ve fikir çatışmalarının da çok yoğun olduğu bir dönem. Özellikle işte 30'lu yaşları, 40'lu yaşları Aşık Veysel'in. Bu toplumsal fertlerin, toplumdaki fertlerin ikilik yaşadığı, siyasi açıdan, dini açıdan son derece hani ikiliğe yol açıldığı bir dönemin ortasında aslında şiir vermeye başlıyor Aşık Veysel. Bu bakımdan bunlardan da çok büyük ölçüde etkilenmiş ve bunun üzerinde çok fazla durmuş ve ben buradan insanlığın gerçekten büyük ölçüde aydınlanacağını düşünüyorum. Hala Aşık Veysel'in şiirleri yıllar öncesinden bugünü aslında aydınlatan bir ışık durumunda. Benim şahsi fikrim bu. Bütün aslında hani türkü severlerin ve Aşık Veysel'i iyi tanıyan ve iyi özümseyenlerin hakkını teslim edeceği bir durum diye düşünüyorum.
Evet, içeriği ayrı güzel, müzikleri apayrı.
Evet.
Ve şiirler de dediğiniz gibi sanki böyle bir baştan sona senaryo gibi. Evet. Yani giriş bölümü var, gelişme bölümü var, sonuç bölümü var. Sanki o hani hayatın başlangıcı, ortası, sonu gibi bütün evet. şiirlerinde öyle bir şey hissediyorum. Derim ben hep.
Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi aşıklık geleneğinin önemli bir temsilcisi, hatta son temsilcilerinden diye hep anıyoruz Aşık Veysel'i. Aşıklık geleneğinin belli kuralları var. Baktığımızda Aşık Veysel'in aslında bu kurallara çok fazla da riayet etmediğini ama buna rağmen aşıklık geleneği içerisinde kendine çok önemli ve haklı bir yer bulduğunu görüyoruz. Mesela usta çırak ilişkisi içinde yetişmesi lazım aşıklık geleneğine mensup bir aşığın. Ama Aşık Veysel'in büyük ölçüde bundan muaf olduğunu görüyoruz.
Bireysel mi hep?
Evet, genellikle aslında şey, yani bir öğrenci yetiştirmemiş, bir çırak yetiştirmemiş. Kendisinin bir ustası, belli bir ustası yok. İşte dediğim gibi Sivas'ın Kışla ilçesine köyüne gelen aşıkların terennümlerinden beslenmiş ve oradan türküyle ilişki kurmuş kendi. Dolayısıyla hani buradan hareketle de Aşık Veysel'in buna rağmen kendine burada yer edinmesi, aşıklık geleneği dediğimiz koca bir geleneğin içinde yer bulması, onun şiirinin, kaleminin ve sazının ne kadar kuvvetli olduğunu, haklı olarak bir yer edindiğini gösteriyor bize.
Evet. Büyük Ozan'ı saygıyla anıyoruz. Yavaş yavaş da sizinle olan bölümümüzün son dakikalarına geliyoruz. Evet. Değerli hocam, neler söylemek istersiniz son dakikalarda?
Evet. Aşık Veysel gerçekten ölüm tarihi itibariyle de aslında çok ilginç bir tarihe denk gelmiş. 21 Mart'ta kaybetmişiz Aşık
Veysel. Gece gündüz eşitliğinin olduğunda.
Bir Nevruz sabahı gözlerini yummuş hayata. O gün pek çok özel günün bir araya geldiği bir gün aslında 21 Mart. Mesela ağaç dikme günü. İşte engelli bir takım engelli insanları andığımız gün. Down sendromlular günüydü yanılmıyorsam. Aşık Veysel şiiriyle aslında bugünlere de, bu özel günlere de neredeyse temas etmiş. Nevruz'la ilgili şiirleri var. İşte toprak diyor, ağaç diyor zaten şiirlerinin ve türkülerinin çoğunda.
Evet, sanki benim sadık yerim kara topraktı.
Evet, o günlere de temas etmiş. Engelleri aşmış engeline rağmen, bu görme engeline rağmen. Dolayısıyla hani yüzyıllar öncesinden bugüne ışık tutan, şiirlerini hala severek dinlediğimiz, türkülerini severek dinlediğimiz çok önemli bir şair. Ruhu şad olsun diyoruz Aşık Veysel'in. Allah rahmet etsin, bu vesileyle tekrar kendisini anıyoruz.
Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
sizin
ederim.
Vesilenizle biz de tüm dinleyicilerimizle Büyük Ozan'ı saygıyla, rahmetle anıyoruz. Ama ben hep şunu söylüyorum. Sanatçılar hiçbir zaman ölmüyor. Hep
evet.
Ölümsüz gelir hepsi bana. Çünkü doğru. Onlar öldükten sonra bile hala nasıl şiirlerini okuyorsak, nasıl türkülerini seslendiriyor veya dinliyorsak o şarkılarda, o türkülerde, o şiirlerde hep yaşıyor. Bütün kıymetli ozanlarımız, sanatçılarımız gibi. Aşk Veysel'de ölümsüzlüğe uzanan çok kıymetli bir üstad, kendisini saygıyla anıyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Dilek Türk Yılmaz bizlerle birlikteydi. Değerli hocamıza verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Aşık Veysel'i saygıyla rahmetle andık. Şimdi müzik aramız var.
Beni hor görme kardeşim, beni hor görme kardeşim. Sen altınsın, ben tunç buyum. Aynı vardan var olmuşuz. Sen gülüşsün, ben saç mıyım? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gülüşsün, ben saç mıyım? Sen de ben de aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende sen toksun da ben aç mıyım? Yarın mezara girende sen toksun da ben aç mıyım? Kimi dermiş, Allah bize neler vermiş. Kimi arı çiçek dermiş, sen balsın da ben çeçmeyim. Kimi arı çiçek dermiş, sen balsın da ben çeçmeyim. Nefsini öldür ölmeden. Öyle emretmiş yaratan, sen kalemsin ben uçmuyum. Öyle emretmiş yaratan, sen kalemsin ben uçmuyum. Kardeşim, aynı yolcuyuz yoldaşı. Sen yolcusun, ben baş mıyım? Aynı yolcuyuz yoldaşı. Sen yolcusun, ben baş mıyım? Aynı yolcuyuz yoldaşı. Sen yolcusun, ben baş mıyım? Aynı yolcuyuz yoldaşı, sen yolcusun, ben baş mıyım?
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ya da kısaca UMKE Ankara sorumlusu Doktor Celal Almaz bizimle birlikte. Sayın Almaz, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ben programımızı açarken aslında sizi şöyle kısaca tanıtmaya çalıştım ama asıl lütfen siz kendinizi dinleyicilerimize tanıtın. Çünkü 15 Temmuz gazisisiniz aynı zamanda. Neler yaşadınız çok kısa, onları da dinleyicilerimizle paylaşalım. Biraz sizi tanıtalım, sonrasında da Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri nasıl bir oluşum, bundan bahsedelim.
Tabii ki. Öncelikle bu program için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilerimizi de saygıyla selamlıyorum. Ben 15 Temmuz gecesi darbe girişimini duyduğum gibi hemen külliyeye koştum. Orada asker görünümlü teröristlerin saldırısıyla, helikopter saldırısıyla sivillerin üzerine hiçbir silahı olmayan, kendini koruyacak hiçbir malzemesi olmayan sivillerin ateş altında kalması sonucu 15 yerimde şarapnel yaralanmasıyla yaralandım. 2 ameliyat geçirdim. 5 ay kadar da evde yattım. Şimdi çok şükür vazifemin başındayım. Devletime, milletime hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyorum.
Ne mutlu size. Çok geçmiş olsun. Sizin vesilenizle de hem tüm gazilerimize geçmiş olsun ve acil şifalar dileklerimizi iletelim. ve şehitlerimizi de saygıyla, rahmetle bir kez daha analım.
Amin.
Siz Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin Ankara sorumlususunuz ve aynı zamanda Devlet Övünç Madalyası ve Yılın Doktoru unvanına da sahipsiniz. Onlardan da biraz bahsedelim.
15 Temmuz'da ayağa kalktığımız gibi hemen nasıl devletimize hizmet ederiz onun derdine düştük. Zeytin Dalı operasyonu vardı o sıralar. Ona gönüllü sağlık çalışanı olarak başvurduk. Sayın yöneticilerimizin de uygun görmesiyle gönüllü olarak Zeytin Dalı operasyonuna katıldık doktor olarak. Ve 2018 yılında Ankara'dan yılın doktoru seçildim. Bu şekilde durdurak bilmeden hizmete devam etmeye çalışıyoruz.
Çok inanılmaz bir gönüllülük aslında. Evet, doktorluk çok kutsal bir meslek ama bir yandan da hem Afrin'de görev aldınız, oradaki o yoğun çatışmanın altında siz bir yandan da insanları tekrar hayata döndürmek için çabaladınız, durdunuz. Gerçekten çok büyük emek, çok saygı duyuyoruz efendim. Bu arada Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, UMKE dediğimiz birim de ne zaman kurulduğu bilmiyorum, bu vesileyle mi hayata başladı bu çalışmalar? Ondan da bahseder misiniz?
Aslında UMKE'nin kuruluşu 99 depremine dayanıyor. Oradaki vatandaşlarımız, enkaz altından kurtarılan vatandaşların hastanede rahmetlik olmasından dolayı burada bir eksiklik var. Nerede eksiklik var diye düşünülüyor ve zamanında tıbbi müdahalenin yapılamamasından dolayı böyle bir kuruluşun, yani enkaz altında tıbbi müdahaleye başlama ihtiyacı doğduğu anlaşılıyor. Bunun üzerine daha donanımlı, ekipmanlı insanlar, sağlık profesyonelleriyle bu hizmeti sağlayabiliriz diye bir düşünce gelişiyor. Ve Sağlık Bakanlığımız böyle bir birimi kuruyor. Ve enkaz altında da sağlık hizmeti sunabilecek donanımda giyim, kuşam, kıyafeti, araçlarımız buna müsait şekilde dizayn edilmiş. Ve böylece ilk tıbbi tedavisini enkaz altında aldığı için insanlar daha az ölüm oranlarıyla enkazlardan, afetlerden kurtarıldığı gözlemlenmiş. Böyle bir durum olduğunca bu artık yerleşiyor 99 depremiyle beraber. Onun dışında sadece tabii depremler değil, yurt dışı, sel, tsunami. Mesela şu an Malezya'da bir tsunami durumu var, afeti var. Oraya da bir ekip gitmiş durumda. Bunun gibi ve sınır ötesi operasyon, sınır içi operasyon, bu gibi durumlarda Sağlık Bakanlığı'nın böyle hazır bir sağlık ordusu var.
O hazır sözcüğünün altını çizmek istiyorum. Müsaadenizle niye çiziyorsun diye soracak olursanız. Efendim değerli konuğumuz Doktor Celal Almaz Beyefendi şu anda üniformasıyla. Ama nasıl bir üniforma? Siz anlatın lütfen. Hani sanki her an göreve hazır bir üniforma. Ve sürekli bunu giyiyorsunuz değil mi? Böyle kırmızı. Facebook sayfamızdan da sevgili dinleyicilerimiz görebilirler.
Evet. Biz Allah göstermesin, boş zamanımızda afet olmasın diye dua ederken aynı zamanda da afete nasıl hazır olabiliriz onun çalışmaları içerisindeyiz. Eğitim olsun, donanım olsun, erzak olsun, bu gibi çalışmalarımız var sürekli. 7-24 bu şekilde hazır duran nöbetçi ekiplerimiz var. Ve dediğim gibi enkaz durumu olabilir, başka bir durum olabilir. Her türlü sel, çamur, yani akla gelebilecek bütün olağan dışı durumlara uygun alet ve edevatlarla hazır durumda beklemedeyiz.
Evet, ve her an Allah korusun bir afet durumu olduğunda görevi hazır bir şekilde bekliyorsunuz. Bu arada ulusal medikal kurtarma ekipleri, demek ki bu bayağı ekiplerin, hani kalabalık bir ailenin oluşumundan bahsediyoruz. Neler var, kimler var, nasıl UMKE'ye, ulusal medikal kurtarma ekiplerine dahil olunur veya doktorlarımız nasıl başvurur, nasıl ekibe dahil olurlar?
Sadece doktorlar değil, bütün sağlık profesyonelleri, hatta kimi durumlarda ihtiyacı olabileceğimiz teknik elemanlar da bize gönüllü olarak katılabiliyorlar. Bu bir gönüllülük esasına dayalı bir kuruluş. Daha doğrusu tam bir kuruluş da değil, yani gönüllülük esasına dayalı bir hareket diyelim, daha doğru olur böyle.
Öyle mi? Peki.
Çünkü resmi bir şu birim diye bir şey yok, öyle bir tanımlama yok şu an için. Yaklaşık Türkiye'de 21 bölgeye ayrılmış durumdayız UMKE olarak. Biz Ankara olarak 9. bölgenin koordinatörüyüz. Bizim hizmet verdiğimiz 6 tane daha ilimiz var. Çankırı, Çorum, Kırşehir, Kastamonu, Yozgat, Kırıkkale gibi illere de ihtiyaç halinde koordinatörlük yapıyoruz.
Yaklaşık kaç kişi var bu ekipte, bu büyük ekipte?
Mesela sırf Ankara'da 1000 taneye yakın UMKE gönüllümüz var. Bunlar internet üzerinden bir form dolduruyorlar ve böylece UMKE gönüllüsü oluyorlar. Bizim sistemimize, datamıza giriş yapılmış oluyor onlarla ilgili. Hangi durumlarda kullanabileceğimize dair bilgileri var, her şeyleri. Biz bir afet durumunda veyahut olağan dışı bir durumunda hemen SMS ile bütün gönüllülerimize bilgi veriyoruz ve katılmak isteyenler, müsait olanlar hemen çok kısa bir sürede bize dönüş yapıyorlar. Hı hı. Ve bu şekilde müdahalelerimizi gerçekleştiriyoruz.
Bu arada şöyle küçük bir yanlış anlaşılma olmasın. Ben de çünkü aynı yanlışa düştüm. Gönüllü biz de olabilir miyiz dedim Sayın Almaz, ama sanıyorum durum öyle değil. O gönüllülük durumunu anlatır mısınız lütfen?
Şimdi bizim çoğunluğumuzu sağlık çalışanları oluşturuyor. Evet. Sağlık profesyonelleri oluşturuyor. Ama onun dışında olağan dışı bir durumda bize yardımı olabilecek, mesela bir elektrik teknikeri olsun veyahut bunun benzeri gibi bütün teknik elemanlara ihtiyacımız olabiliyor. Çünkü sil baştan bir sahra çadırı kuruyoruz mesela. Bir dağ boşluğa, mesela bir deprem anında düşünün, hiç hizmet verebilecek bir hastane kalmadı. Biz hemen boş bir araziye, herhangi bir risk altında olmayan, zemini sağlam bir yere çadırımızı kuruyoruz. Hı hı. Ve orada sağlık hizmeti sunmaya başlıyoruz. Bunun gibi bize bu konularda yardımcı olabilecek bütün teknik elemanlara bize katılabiliyor işin
açığı. Evet, yani öyle hani ben gönüllü olmak istiyorum gibi bir oluşum değil, ama kendinin bu tür durumlarda faydalı olabileceğini düşünen herkes de size başvurabilir.
Tabii ki.
O başvuru yolunu bir kez daha aktarır mısınız dinleyicilerimize, kaçırmış olanlar için?
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinde UMKE başvuru formu diye aratırlarsa bulabilirler. İnternet üzerinden de başvurabilirler. Aynı zamanda bizim afetlerde sağlık hizmetleri şubemiz var. Oraya bizzat kendileri de gelip direkt başvurma formunu da orada da doldurabilirler.
Halihazırda doktorluk yapan, hastanelerde görev alan doktorlarımız nasıl başvurabilir?
Aynı şekilde. Onlar da aynı şekilde başvurularını sağlayabilirler.
Evet, bu arada ekipmanlardan da biraz bahsedelim. Çünkü bayağı kapsamlı ekipmanlarınız da var.
Evet, biz olağan dışı durumlar için var olduğumuz için olağan dışı durumda gerekebilecek tüm alet ve edevatlar da aynı zamanda bizim envanterimizde mevcut. Mesela neler bunlar? En basitinden biz normal ambulansları kullanmayız. Bizim 4x4 arazi taşıtlarımız vardır. Normal yolların olmadığı yerlerde bile hastalara gidip ilk müdahaleyi yapabilmemiz için bu bir ihtiyaç hasıl oldu. Onun için böyle bir aracımız var. Mesela mobil komuta aracımız var. Bu telsiz çevrimi olamayacak bir deprem durumunda, Allah göstermesin, sıfırdan iletişimi sağlayabilecek bütün düzeneklere sahibiz. Ve dediğim gibi ağır iklim tipi çadırımız, şişme çadırlarımız, bir afet durumunda sağlık müdahalesini yapılabilmesi için gerekli olan bunun gibi tüm
ekipmanlar ve araçlar mevcut. Biz de yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz Sayın Almaz. Hani inşallah Allah afet gibi kötülükler ve olumsuzluklar hiç göstermesin, ama böyle durumlarla karşılaşıldığında siz hemen nasıl müdahale ediyorsunuz? Çok kısa onlardan da bahsedin. Nasıl bir sıralamayla ulaşıyorsunuz?
Bizim afetlerden çok kısa sürede haberimiz oluyor. Bunda 112 Komuta Kontrol Merkezi'nin de çok büyük bir katkısı var. Olağan dışı bir durumda hem oradan bize direkt haberler geliyor. Bizim AFAD'la da aynı zamanda bağlantılarımız var. AFAD üzerinden de bilgi akışı oluyor. Ve bu biraz daha üst bilgi, SAKOM denen kurum var mesela. Afet durumunda valilik tarafından kurulan Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi diye. Bu gibi yerlerden de afet durumunda bunların kurulmasıyla bize bilgi akışları sağlanıyor. Bizi yönlendiriliyor. Şurada şu afet oldu ya da şu sel oldu ve benzeri gibi.
Peki uluslararası bir afet durumu olduğunda nasıl organize olunuyor?
Artık oraya biraz bakanlık girmiş oluyor ve bakanlık bizi yönlendiriyor. Evet. Sağlık Bakanlığımız bize işte zaten çok kısa bir süre içerisinde hazırlıklarınızı yapın. Uçak şu saatte kalkacak, şu saatte şurada olun şeklinde talimat verdiği an hep herkes canla başla hazırlanıyor zaten.
Hazırlanıyor. Bu işte yurt dışında gerçekleşen tsunamilerden bahsetmiştiniz. Bu tür durumlarda mesela kaç günde oraya ulaşılıyor? Hemen orada nasıl bir sistem kurulabiliyor?
Bu konuda Ankara biraz daha avantajlı. Askeri havaalanımız var Etimesgut'ta. Öyle bir durum olduğu zaman bizim çok kısa bir süre içerisinde, yani en az 2-3 saat içerisinde biz havaalanında hazır durabiliriz öyle bir durumda. Tabii o da bölgenin durumuna göre, oranın da güvenliği yerinde mi, oradaki hizmetler nasıl, bu çok daha kapsamlı bir faaliyet oluyor. Çok daha kapsamlı bir organizasyon oluyor. Mesela bunun için gerekli olan çeşitli akreditasyonlar var. Mesela EMT dediğimiz Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir akreditasyon çalışması da var. Yurt dışı operasyonlarda nasıl sağlık hizmeti sunulabilir şeklinde. Bu tür akreditasyonların da hepsini güncel bir şekilde almaya çalışıyoruz. Kendimizi akredite ediyoruz ve yurt dışındaki operasyonlarda başarılı bir şekilde hizmet vermek için elimizden gelen çabayı harcıyoruz.
Evet, bildiğimiz kadarıyla 23 arama kurtarma uzmanının da aralarında bulunduğu 51 kişilik bir yardım ekibi tropik fırtınanın zarar verdiği Mozambik'e gidecekmiş. Son olarak da ondan bahsedebilir miyiz?
Tabii ki onu İstanbul UMKE ekibi bu görev için uygun görüldü ve onlar yolculandı. Biz de elimizden gelen lojistik desteği sağladık kendilerine. Dediğim gibi bütün illerimiz, bütün UMKE ekiplerimiz, 21 bölgemiz
koordineli
bir şekilde bütün vazifeler, bütün operasyonlara hazırlar. Yeter ki hiçbir afet olmasın.
Evet. O iyi dileklerle biz programımızı sonlandıralım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Almaz katkılarınız için. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyoruz ve tabii ki gönüllülerinize de sizin ve tüm Türkiye'de bu ekipte görev alan doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza ve teknisyenlerimize kolaylıklar diliyoruz. Hiçbir afet durumu olmaması dilekleriyle programımızı sonlandırıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Ankara sorumlusu Doktor Celal Almaz bizlerle birlikteydi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz bizimle olduğu, yayınımıza katıldığı için ve böylelikle Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.